Ayrım 10, sayfa 220. Bu onun başkalarını içerlemesine neden olur. Çünkü ona egemen oluyorlarmış gibi gözükürler. Ama bu ayrıca kendi öz saygısını da azaltır. Son olarak söz konusu güçlükten sorumlu olan etkenleri arar. Eleştiriden korkmasına neden olan şey nedir? Büyüklerinin onu çok katı standartlar altında yetiştirdiklerini hatırlayabilir. Ayrıca küçümsendiğine ya da yetersizlik duygusuna kapılmasına yol açıldığına ilişkin çeşitli olaylar hatırlayabilir. Ama ayrıca güncel kişiliğinde, kendi bütünlükleri içinde onu başkalarına bağımlı kılan ve bu nedenle başkalarının kendisine ilişkin görüşlerini zorlayıcı öneme sahip bir şey olarak değerlendirmesine yol açan bütün zayıf noktaları düşünmek zorunda kalacaktır. Eğer bu türden sorunların tamamına yanıtlar bulabilirse, eleştiriden korktuğunu anlaması artık yalıtılmış bir iç gözlem olmayacak, bu özelliğin kişiliğinin tümel yapısıyla olan ilişkisini görecektir. Bu örnekle yeni bir etken keşfeden insanın duygularını ve deneyimlerini gösterilen çeşitli yollardan planlı olarak ve ince ayrıntılarıyla araştırması gerektiğini mi söylemek istediğim sorulabilir. Elbette hayır. Çünkü böyle bir yöntem daha önce tartışılan salt entelektüel bir çalışmanın taşıdığı aynı tehlikeyi içerecektir. Ama kişinin kendine bir yoğunlaşma dönemi ayırması gerekir. Tıpkı yanmış, çok fazla hasar görmüş bir heykel bulan bir arkeoloğun, heykelin özgün içeriklerini kafasında canlandırıncaya kadar hazinesine her açıdan bakması gibi. O da bulguları üzerinde aynı yoldan yoğunlaşmalıdır. Bir insanın algıladığı her yeni etken, yaşamının belli alanlarına çevrilen ve o güne kadar karanlık olan noktaların aydınlatan bir spot lambası gibidir. Sadece kendini tanımaya yönelik canlı bir ilgi duyması bile bunları mutlaka görmesine neden olacaktır. Bunlar bir uzmanın kılavuzluğunun özellikle yararlı olacağı noktalardır. Bu dönemlerde analist, bulgunun düşündürdüğü şu ya da bu soruyu gündeme getirerek ve bunu önceki bulgularla birleştirerek bulgunun önemini görmesi için hastaya etkin bir yoldan yardım edecektir. Bu tür dış yardımın söz konusu olmadığı durumlarda yapılacak en iyi şey, analizi bir koşuşturmaca eşliğinde sürdürmekten kaçınmak, her yeni iç gözlemin yeni bir ülkenin fethedilmesi anlamına geldiğini hatırlamak ve ganimetlerini toplayarak bu fetihten yararlanmaya çalışmaktır. Geçici kendini analize ayrılan bölümdeki örneklerin her birisinde kazanılan iç gözlemin düşündürebileceği sorunlara değinmiştim. Söz konusu kişilerin bu sorunlara dokunmamalarının nedenini, o anki sorunlarının giderilmesiyle birlikte duydukları ilginin de sona ermesi olduğundan emin olabiliriz. Eğer Clare'e analizinde bu kadar dikkate değer bir sürekliliğe nasıl ulaştığı sorulmuş olsaydı, belki de kendisinden yemek reçetesi istenen iyi bir aşçının vereceği yanıtın aynısını verecekti. Aşçının yanıtı genellikle duygularına güvendiği gerçeğine indirgenir. Ama analiz durumunda bu yanıt bir omlet durumundaki kadar yetersiz değildir. Hiç kimse Claire'in duyguların ödünç alamaz ve herkesin izleyebileceği kendine ait duyguları vardır. Ve bu bizi yukarıda çağrışımların yorumunu tartışırken dikkate çektiğimiz bir noktaya geri götürür. Neyin aranacağı konusunda belli bir bilgi yararlıdır. Ama araştırmaya yön veren şeyin kişinin kendi inisiyatif ve ilgisi olması gerekir. Kişi ihtiyaçları ve çıkarları tarafından itilen yaşayan bir varlık olduğu gerçeğini benimsemeli ve beyninin iyi yağlanmış makinemsi bir kusursuzlukla çalıştığı yanılsamasını bırakmalıdır. Diğer birçok süreçte olduğu gibi bu süreçte de şu ya da bu sonuç üzerindeki çalışmanın çok gönüllü, tamamlanmış olmasından daha önemlidir. Gözden kaçan sonuçlar daha sonra belki de kişi bunları görmeye daha hazır olduğu bir dönemde açığa çıkacaktır. Çalışmanın sürekliliğini kişinin kontrolü dışındaki nedenler de bozabilir. Bireyin bu süreklilikteki kesilmeleri kabul etmesi gerekir. Çünkü deneysel bir boşlukta yaşanmamaktadır. Çeşitli gündelik deneyimler düşünme edimini işgal edecektir. Belki de bunlardan bazıları acil netleştirme gerektiren coşkusal tepkiler yaratacaktır. Örneğin Clare'ın bağımlılık sorunu üzerinde çalışırken işinden olduğunu ya da daha çok girişim gücü, girişkenlik ve önderlik gerektiren yeni bir mevki üstlendiğini düşünün. Her bir durumda bağımlılığının dışındaki diğer sorunlar öne çıkmış olacaktı. İnsanın bu tür durumlarda yapabileceği tek şey, bu kesintileri kabul etmek ve ortaya çıkan sorunlarla elden geldiğince uğraşmaktır. Ne var ki eldeki sorun konusunda ona yardım eden deneyimler de yaşayabilir. Örneğin Peter'ın ilişkiye son vermesi, sorunu üzerinde daha analitik çalışma yapması için elbette Claire'i kamçılamıştı. Bir bütün olarak dış müdahaleler konusunda çok fazla kaygılanmak gereksiz. Hastalarla çalışırken belirleyici dış olayların bile analizin akışını ancak kısa bir süre için saptırabileceğini gördüm. Hasta büyük bir hızla ve çoğu kez bilmeksizin bazen tam bıraktığı yerden başlayacak şekilde üzerinde çalıştığı soruna döner. Bu olgu için sorunun hastanın dikkatini dış dünyada olup bitenden daha çok çektiği yolundaki bir varsayım gibi garip açıklamalara başvurmamız gerekmez. Deneyimlerin çoğu çeşitli sayıda tepkiler yaratabildiği için evdeki soruna en yakın olan deneyimin kişiyi en derinlemesine etkileyen deneyim olacağını ve bu nedenle elinden bırakmak üzere olduğu ipi yeniden yakalamasına yol açacağını söylemek daha mantıklı olacaktır. Bu görüşlerin kesin doğrultular sunmaktan çok öznel etkenleri vurguladığı gerçeği, analize karşı yükselen ve bunun bilimsel bir yöntemden çok sanatsal bir çalışma olduğunu öne süren eleştiriyi hatırlatabilir. Bu tartışmanın yeniden gündeme getirilmesi konusunun dışına çıkmamıza yol açacaktır. Çünkü bu, terimlerin felsefi açıdan netleştirilmesini gerektirecektir. Burada önemli olan konunun pratik değeridir. Eğer analiz sanatsal bir etkinlik olarak adlandırılırsa, birçok insana bu analizin yürütülmesi için kişinin özellikle yetenekli olması gerektiğini düşündürecektir. Sahip olduğumuz yetenekler doğal olarak farklılık gösterir ve tıpkı bazı insanların mekanik konularında özellikle becerikli olması ya da politika konusunda özellikle net bir görüş gücüne sahip olması gibi bazıları da psikolojik düşünmede özel bir algı gücüne sahiptir. Yine de gerçekten önemli olan şey gizemli bir sanatsal yetenek değil, kesinlikle tanımlanabilir bir etkendir. Kişinin ilgisi ya da girişimci gücü bu öznel bir etken olarak kalır ama bu yaptığımız şeylerin çoğundaki belirleyici bir etken değil mi? Önemli olan kurallar değil, yaptığımız şeye eşlik eden ruhtur. 10. Bölüm. Direnmeler üzerinde çalışma. Analiz, kişinin kendi içinde çatışan çıkarlara sahip iki etkenler grubu arasında bir güçler oyununu devreye sokar ya da bu çatışmayı kızıştırır. Gruplarından birisinin amacı, yanılsamaların ve nevrotik yapının sunduğu güvenliğin olduğu gibi sürmesini sağlamaktır. Diğer grubun amacı ise nevrotik yapıyı alaşağı ederek bir iç özgürlük ve güç kazanmaktır. Az önce de özellikle vurgulandığı gibi analizin temelde yalıtılmış bir entelektüel araştırma sürücü olmamasının nedeni işte budur. Zeka, o anda en büyük ağırlığı taşıyan ilginin hizmetindeki bir fırsatçıdır. Nevrotik yapıyı işlemez kılabilecek her iç gözlem, özgürleşmeye karşı çıkan ve statikoyu sürdürmeye çalışan güçlere meydan okur. Ve bu güçler bu tür bir meydan okumayla karşı karşıya gelince, ilerlemeyi şu ya da bu yoldan engellemeye çalışırlar. Bunlar analitik çalışmaya yönelik direnmeler olarak ortaya çıkarlar. Bu, Freud tarafından kullanılan ve çalışmayı içeriden kösekleyen, her şeye karşılık gelen yerinde bir terimdir. Elbette direnme yaratan şey yalnızca analitik ortam değildir. İstisna koşullar altında yaşadığımız sürece yaşamın kendisi de nevrotik yapıya karşı en az analiz kadar büyük bir meydan okumaktadır. Bir insanın yaşam üzerindeki gizli hak istekleri mutlak ve katı yapıları nedeniyle sık sık mutlaka engellenecektir. Başkaları onun kendine ilişkin yanılsamalarını onunla paylaşmayacaklar ve bunları sorgulayarak ya da dikkate almayarak onu kıracaklardır. Ayrıntılı ama tehlikeli olan güvenlik araçlarına yönelik saldırılar kaçınılmazdır. Bu meydan okumalar yapıcı bir etkiye sahip olabilir ama ayrıca kişi bunlara karşı tıpkı analizde olduğu gibi biri ya da diğeri ağır basan kaygı ve kızgınlıkla ve derken nevrotik eğilimlerdeki bir pekişmeyle tepki gösterebilir. Böylece duruma göre insanlardan daha çok uzaklaşır, daha buyurgan, daha bağımlı olur. Bireyin analistle olan ilişkisi kısmen diğer insanlarla olan ilişkilerindekilerle aynı duygu ve tepkiler üretir. Ama analiz süreci nevrotik yapıya yönelen kesin bir saldırı olduğu için ortaya koyduğu meydan okuma daha büyüktür. Analitik literatürün büyük bir bölümünde kendi direnmelerimize karşı çaresiz olduğumuz, yani uzman yardımı olmaksızın bunların üstesinden gelemeyeceğimiz görüşü açık ya da imalı bir belirttir. Bu inanç, kendini analiz görüşüne karşı ortaya konan en güçlü tartışma olarak ele alınacaktır. Ve bu, sadece analistler için değil, ayrıca analiz edilen her hasta için ağırlık taşıyan bir tartışmadır. Çünkü analist de, hasta da tehlikeli bir toprak parçasına yaklaşıldığı zaman yükselen inatçı ve sinsi mücadeleleri tanır. Ama deneyime başvurmak hiçbir zaman sonuçlandırıcı bir tartışma olamaz. Çünkü deneyimin kendisi, yönlendirici kavram ve geleneklerin tamamı ve bizim düşünce yolumuz tarafından belirlenir. Daha kesin olmak gerekirse, analitik deneyimi belirleyen şey, kendi direnmeleriyle tek başına başa çıkması için hastaya bir şans tanınmamış olması gerçeğidir. Daha güçlü bir varsayım, analistin inancının arkasında yatan ve Freud'un insanın doğasına ilişkin felsefesinin tamamıyla eş düzeyde olan teorik bir önermedir. Bu konu burada ele alınmayacak kadar karmaşıktır. Şu kadarını söylemekle yetinelim. Eğer insan içgüdüler tarafından itiliyorsa ve eğer bunların arasında bir yıkıcı içgüdü, Freud'un varsaydığı gibi önemli bir rol oynuyorsa, insan doğasında gelişime ve gelişmeye yönelik çaba gösterebilecek yapıcı güçlere olsa bile pek fazla yer kalmamıştır. Ama direnmeleri yaratan güçlere yönelik dinamik karşı kutubu oluşturan şey de işte bu yapıcı güçlerdir. Bunların inkarının zorunluluk gereği, kendi direnmelerimizin üstesinden kendi çabalarımızla gelebileceğimiz ihtimaline karşı yenilgici bir tutuma yol açması gerekir. Freud felsefesinin bu bölümünü paylaşmıyorum, ancak direnmeler sorununun ciddi bir varsayım olarak kaldığını kabul ediyorum. Her analizin olduğu gibi kendi kendine analizin sonucu da büyük ölçüde direnen güçlerin şiddetine ve bunlarla başa çıkmayı amaçlayan özün gücüne bağlıdır. Bir insanın direnmelere karşı olgusal olarak ne kadar ne ölçüde çaresiz olduğu, bu direnmelerin hem açık hem de gizli güçlerine, başka bir deyişle bunların ayırt edebilme derecesine bağlıdır. Direnmeler elbette keşfedilebilir ve açık mücadele ile karşılanabilirler. Örneğin bir hasta analize gitmeye karşı bir direnmeye sahip olduğunun tam anlamıyla farkında olabilir. Ya da bağımlılığı için ve bağımlılığına karşı açtığı son savaşta Claire'in yaptığı gibi nevrotik bir eğilimden vazgeçmeye karşı dişiyle tırnağıyla mücadele ettiğini bile kavrayabilir. Çoğu kez direnmeler kişiyi kılık değiştirmiş şekillerde ve sinsice kıskıvrak yakalar ve birey bunların direnme olduğunu bilmez. Bu durumda direnen güçlerin iş başında olduğunu da bilmez. O sadece üretken değildir ya da kendini kayıtsız, yorgun, yılgın hisseder. Ve hem görünmez olan hem de bildiği kadarıyla varlığı bile söz konusu olmayan bir düşmanla bu şekilde karşı karşıya geldiği zaman elbette çaresiz olacaktır. Bir direnmenin varlığının algılanmamış olabileceğinin en önemli nedenlerinden birisi, savunma süreçlerinin sadece konunun içerdiği sorunlarla doğrudan doğruya karşı karşıya gelindiği, yani bireyin yaşam üzerindeki gizli istekleri gün ışığına çıkarıldığı, yanılsamaları sorgulandığı, güvenlik araçları işlemez duruma geldiği zaman değil, ayrıca bu alanlara uzaktan uzağa yaklaşıldığı zamanda devreye girmiş olması gerçeğidir. Bunları el değmemiş bir biçimde korumaya ne kadar kararlıysa, uzak bir noktadan da olsa bunlara yönelik bir yaklaşıma karşı o kadar duyarlı olacaktır. O, yıldırımlardan korkan ve bu nedenle sadece gök gürültüsünden ve şimşekten korkmakta kalmayıp, ufukta beliren bir buluta bile tedirginlikle tepki gösteren bir insan gibidir. Bu uzak tepkiler kolayca gözden kaçar çünkü bunlar görünüşte zararsız olan ve herhangi bir türden güçlü bir duyguyu alevlendirecek gibi gözükmeyen bir konunun belirmesiyle birlikte yükselir. Direnmeleri algılamaya yönelik bir beceri, bunların kaynaklarına ve dışa vurumlarına ilişkin belli bir bilgi gerektirir. Dolayısıyla bu kitap boyunca çeşitli yerlerde, çoğunlukla açıkça direnme sözcüğünü anmaksızın, konuya ilişkin söylenenlerin tamamını özetlemek ve kendi kendini analiz için özel bir önem taşıyan bazı noktaları eklemek yerinde gözükmektedir. Direnme kaynakları, bireyin statikoyu korumaya duyduğu ilgilerin toplamıdır. Bu ilgiler hasta kalma arzusuyla kesinlikle özdeş değildir. Herkes güçlüklerden ve acılardan kurtulmak ister ve istediği tek şey bir değişme, hızlı bir değişmedir. Korumak istediği şey nevroz değil, bunun kendisi için derin ve öznel bir anlama sahip olduğu görülen ve kafasında gelecekteki güvenlik ve doyum umudunu taşıyan yanlardır. Hiç kimsenin bir parça bile değiştirmek istemediği temel etkenler özetle yaşam üzerindeki gizli isteklerine, sevgi, güç, bağımsızlık ve benzeri isteklerine, kendine ilişkin yanılsamalarına nispeten rahat hareket etmesini sağlayan güvenlik kaynaklarına ve eğilimlerinin doğasına bağlıdır. Nevrotik eğilimlerin bu özellikleri ve dinamik güçleri daha önce tartışıldığı için burada daha ayrıntılı bir tartışmaya girme gereğini duymuyorum. Profesyonel analizde direnmeye yönelik kışkırtma, olayların büyük çoğunda analizin kendi içinde olan bir şeydir. Eğer tali savunmalar gelişmişse, analist bu savunmaların geçerliliğini sorgulamaz, yani hastanın kişiliğindeki herhangi bir etkenin doğruluğuna, iyiliğine ya da değişmezliğine duyduğu kuşkuyu dile getirir getirmez, ilk direnmeler yükselecektir. Bu nedenle hatalar da dahil olmak üzere, kendisiyle ilgili her şeyi üstün ve eşsiz şeyler olarak değerlendirmeyi içeren tali savunmaları olan bir hasta, herhangi bir güdülenimi sorgulanır sorgulanmaz bir umutsuzluk duygusu geliştirecektir. Bir başka hasta, kendi içindeki herhangi bir us dışılık belirtisiyle karşılaştığı ya da analist buna dikkatini çektiği an bir sinirlilik ve yılgınlık karışımıyla tepki gösterecektir. Sadece bastırılan özel bir etkenin ortaya çıkma ihtimaliyle karşılaştığı zaman zaman değil, ayrıca içeriği ne olursa olsun herhangi bir şey sorgulandığı zaman da bu savunma tepkilerinin ortaya çıkması, tali savunmaların işleviyle gelişen sisteminin tamamının korunmasıyla uyum içindedir. Ama eğer tali savunmalar bu kadar canlı bir güce sahip değilse ya da ortaya çıkarılıp hastanın bunlarla yüzleşmesi sağlanmamışsa, direnmeler büyük ölçüde bastırılan özgün nitelikler, özgün etkenlere yönelik saldırılara gösterilen bir tepkidir. Belli bir hasta için tabu olan bir alana uzaktan ya da yakından yaklaşıldığı an, hasta coşkusal açıdan korkuyla ya da öfkeyle tepki gösterecek ve daha fazla ihlalin önüne geçmek için otomatik olarak savunma amaçlı bir eylemi devreye sokacaktır. Tabuya yönelik saldırının özel bir saldırı olması gerekmez. Bu sadece analistin güncel davranışından da kaynaklanabilir. Analistin yaptığı ya da yapmadığı, söylediği ya da söylemediği herhangi bir şey, hastanın duyarlı noktalarından birisini yaralayabilir ve o anda işbirliğiyle yapılan çalışmaya engel olan bilinçli ya da bilinçsiz bir içerleme yaratabilir. Ama analitik çalışmaya yönelik direnmeler ayrıca analitik ortamın dışındaki etkenler tarafından da yaratılabilir. Eğer analizin akışı içinde dış koşullar, nevrotik eğilimlerin düzgün bir yoldan işleyişine yarayacak ya da kaldı ki bunları açıkça yararlı kılacak bir biçimde değişirse, direnme yaratacak kışkırtına büyük ölçüde artacaktır. Elbette bunun nedeni değişmeye karşı çıkan güçlerin güç kazanmasıdır. Ama direnmeler ayrıca günlük yaşamdaki elverişsiz gelişmeler tarafından da kamçılanabilir. Örneğin eğer bir hasta kendi çevresinden birisinin kendine karşı haksızca davrandığına inanırsa, öfkesi öyle büyük olabilir ki analize kendisini yaralanmış ya da hakarete uğramış olarak hissetmesinin gerçek nedenini aramaya yönelik her çabayı reddeder ve enerjisinin tamamını öç alma üzerinde yoğunlaştırır. İster özellikle ister uzaktan olsun, bastırılan bir etkene dokunulursa analitik ortam kadar dış gelişmelerde direnme yaratabilir. Kural olarak direnme yaratan etkenler kendi kendine analizde de aynıdır. Ne var ki, burada direnme yaratan şey analistin yorumları değil, acı verici bir iç gözlem ya da anlama yönelik kişinin kendi yaklaşımıdır. Ayrıca analistin davranışında bulunabilecek kışkırtma burada bulunmaz. Bu, bir ölçüde kendini analizin bir avantajıdır. Yine de bu kışkırtmaların, bunlara yönelik tepkiler doğru olarak çözümlendiği takdirde en yapıcı etken olduklarını kanıtlayabileceklerini unutmamak gerekir. Son olarak, gündelik yaşamın deneyimleri kendi kendine analizde daha büyük bir güce sahip gibi gözükmektedir. Bunu anlamak oldukça kolaydır. Profesyonel analizde hastanın coşkuları o anda kendisi için taşıdığı önemden ötürü büyük ölçüde analist üzerinde yoğunlaşır. Ama analiz yalnız yürütülürken böyle bir yoğunlaşma olmaz. Profesyonel analizde direnmelerin kendilerini dile getirebilecekleri yollar kabaca 3 başlık altında toplanabilir. Birincisi, kışkırtıcı soruna karşı açık bir savaş. İkincisi, savunma amaçlı coşkusal tepkiler. Ve üçüncüsü, savunma amaçlı ketlemeler ya da kaçak dövüşler. Şekilde farklı olmalarına karşın, bu çeşitli dışa vurumlar özünde dost doğruluğun farklı derecelerine karşılık gelmekten öte bir şey değildir. Örnekleme olarak analistin mutlak bağımsızlığa yönelik zorlanımlı bir çabası olan bir hasta ile birlikte onun insanlarla olan ilişkilerindeki güçlükleri incelemeye başladığını düşünelim. Hasta bu yaklaşımı insanlardan uzaklığına ve dolayısıyla bağımsızlığına yönelik dolaylı bir saldırı olarak algılar. Bu konuda haklıdır çünkü ancak eğer nihai amaç insan ilişkilerini düzeltmek, insanlarla daha büyük bir dostluk ve birlik duygusu doğrultusunda ona yardım etmekse, insanlarla olan güçlükleri üzerinde çalışmak anlamlı olacaktır. Kaldı ki analist bilinç düzeyinde bu amaçları düşünmeyebilirdi. Sadece hastanın ürkekliğini, kışkırtıcı tutumunu, kadınlarla olan sorunlarını anlamak istediğine inanabilir. Ama hasta yaklaşan tehlikeyi sezer. O zaman direnmesi anılan güçlükler üzerinde çalışmayı açıkça reddetme, insanlarla şöyle ya da böyle canını sıkmayı hiç istemediği yolundaki açık sözlü bir duyuru biçimini alabilir. Ya da analiste güvensizlikle tepki gösterebilir. Bu durumda analistin kendi standartlarını ona zorla kabul ettirmek istediğinden kuşkulanır. Örneğin analistin kendisini tatsız insanlar sürüsünün bir üyesi yapmak istediğine inanabilir. Ya da sadece analitik çalışmaya karşı kayıtsız olabilir. Randevuya geç kalır, aklına pek bir şey gelmez, konuyu değiştirir, artık anlatacak bir rüyası olmaz. Analisti anlaşılması imkansız karmaşık rüyalara boğar. İlk direnme tipi yani açık kavga, ayrıntı gerektirmeyecek kadar net ve bilinen bir direnme türüdür. Üçüncü tip, savunma amaçlı ketlemeler ya da kaçamak taktikleri, kendi kendine analiz için taşıdığı önem bağlamından tartışılacak ama savunma amaçlı coşkusal tepkiler biçimindeki ikinci tip direnme profesyonel analizde özellikle önemlidir. Çünkü bu tür tepkiler analiz üzerinde yoğunlaşabilir. Bir direnmenin analistle ilgili coşkusal tepkilerde kendini dışa vurabileceği çeşitli yollar vardır. Az önce anılan örnekteki hasta yanlış yola sürüklendiği kuşkusuyla tepki gösterdi. Diğer hastalarda tepki analizin kendilerini yaraladığı yolundaki yolun ama bularak bir korku olabilir. Yoğun ama bularak bir korku olabilir. Ya da bu sadece derin bir sinirlilik ya da onu anlamayacak veya yardım edemeyecek kadar aptal olduğu temelinde analiste yönelik bir aşağılama olabilir. Ya da bu hastanın analistin sevgisini ya da dostluğunu kazanmaya çalışarak direnmeye çalıştığı derin bir kaygı biçimini alabilir. Bu tepkilerin bazen şaşırtıcı olan şiddetinin nedeni kısmen hastanın kurduğu yapı için temel bir önem taşıyan bir şeyin tehlikede olduğunu hissetmesi, bir nedeni de tepkilerin kendilerinin taşıdığı stratejik değerdir. Bu tür tepkiler vurgulamayı, nedenleri ve sonuçları bulmaya yönelik temel çalışmadan analist de duygusal ilişkinin vereceği daha güvenli bir işe aktarmaya yarar. Hasta kendi sorunlarının peşine düşmek yerine çabalarını analiste ikna etme, onu kazanma, hatalı olduğunu kanıtlama, çabalarını engelleme, tabu olan bir alanı ihlal ettiği için onu cezalandırma üzerinde odaklaştırır. Bu vurgu kayması yoluyla hasta kendisine pek de anlayışlı ve adil davranmayan analistin hiç kimseyle ileri gidemeyeceğine kendini inandırarak sorunlarının tamamı için analisti ayıplar ya da durgunlaşıp tepki vermez. Bir duruma gelerek çalışmanın bütün sorumluluğunu analistin omuzlarına yıkar. Bu coşkusal mücadelelerin örtü altında sürüp gidebileceğini ve bunları hastanın bilinç düzeyine çıkarmak için epeyce bir analitik çalışma yapmak gerekebileceğini eklemeye gerek yok. Bu coşkusal mücadeleler bu şekilde bastırıldığı zaman ancak sonuçta baş gösteren tıkanıklık kendini hissettirecektir. Direnmeler kendini analizde de kendilerini aynı üç yoldan dile getirirler. Ancak kaçınılmaz bir farkla Clare'in kendini analizi sadece bir keresinde açık ve dolaysız bir direnme yaratmış ama analitik çalışmaya karşı bir yığın ve çok çeşitli ketlemeler ve birçok kaçak dövüş yaratmıştır. Clare, ara sıra analitik bulgularına karşı bilinçli bir coşkusal tepki, erkeklere yönelik emici tutumunu keşfettiği zaman yaşadığı şok gibi hissetmiştir. Ama bu tür tepkiler onu çalışmasını sürdürmekten alıkoymamıştır. Bunun, direnmelerin kendi kendini analizde etkinlik gösterme yolunun oldukça tipik bir tablosu olduğuna inanıyorum. Bir ölçüde bu, haklı olarak bekleyebileceğimiz bir tablodur. Bulgulara yönelik coşkusal tepkiler mutlaka baş gösterecektir. Kişi kendi içinde keşfettiği şeyler konusunda utanma, suçluluk ya da kızgınlık duyacaktır. Ama bu tepkiler profesyonel analizde ulaştıkları boyutlara kendini analizde ulaşmazlar. Bunun bir nedeni, savunmacı bir mücadeleye girişebileceği ya da sorunlu tutabileceği analistin burada bulunmamasıdır. Kişi her durum karşısında yine kendini bulacaktır. Bir başka nedeni de kendisiyle bir analistin yapacağından daha sakınımlı bir yoldan uğraşacağıdır. Tehlikeyi çok önceden sezecek ve dosdoğru bir yaklaşımdan neredeyse otomatik olarak kaçınacak, bunun yerine o an için sorundan kaçınmaya yönelik şu ya da bu araca sığınacaktır. Bu bizi bir direnmenin kendini dile getirebileceği savunma amaçlı ketlemeler ve kaçak dövüşler konusunda geri götürür. Analiz yolunu tıkama biçimleri kişilikteki farklılıklar kadar sayısızdır ve yol boyunca herhangi bir noktada gelişebilir. Bunların kendi kendini analizdeki dışa vurumlarını en uygun biçimiyle ilerlemeye köstek olabilecekleri bazı noktalara dikkati çekerek tartışabiliriz. Kısaca özetlenirse, bunlar kişiyi bir sorunu analiz etmeye başlamaktan alıkoyabilir. Özgür çağrışımların derinliğini zedeleyebilir. Bireyin bunları anlamasına engel olabilir. Bulgularını geçersiz kılabilir. Bir sorunu analiz etmeye başlamaya yönelik bir ketleme algılanmayabilir. Çünkü kural olarak tek başına çalışan bir insan kendini hiç de düzenli olarak analiz etmez. Analize gerek duymadığı dönemlerde bir direnme, bu tür dönemlerde de etkin olabilse de bu konuda kişinin canını sıkmaması gerekir. Ama akut olarak kendini sıkıntılı, keyifsiz, yorgun, sinirli, kararsız, tedirgin hissettiği ve buna karşın durumu açıklığa kavuşturmaya yönelik bir çabadan kaçındığı zamanlarda çok uyanık olmalıdır. Bu durumda kendini analiz ederek en azından sıkıntıdan kurtulmak ve bundan bir şeyler öğrenmek için kendine bir şans vereceğinin tam anlamıyla bilincinde olsa bile bunu yapmaya karşı bilinçli bir isteksizlik duyabilir. Ya da bu girişimi yapmasına bir dizi bahane bulabilir. Çok meşguldür, çok yorgundur, çok az zamanı vardır. Bu direnme türü kendi kendini analizde profesyonel analizdekinden çok daha sık olarak baş göstermeye elverişlidir. Çünkü sonuncusunda hasta rastlantı eseri bir görüşmeyi unutsa ya da iptal etse bile onu bunu sık sık yapmaktan alıkoyacak yeterli bir rutin, nezaket ve para baskısı vardır. Özgür çağrışım sürecinde savunma amaçlı ketlemeler ve baştan savma kaçak dövüş taktikleri sinsi yollardan etkinlik gösterirler. Bunlar bir insanı açıkça kısırlaştırabilir. Belliğinin özgürce işleyişine izin vermek yerine bireyin açıklamalar yapmasına yol açabilirler. Düşüncelerinin önemsiz şeyler içinde dağılmasına ya da daha çok beliren çağrışımlarla ilintisini sürdürmeyi unutmasına yol açan bir tür uyuşukluğa girmesine neden olabilirler. Bir direnme, belli etkenlere yönelik kör noktalar yaratarak kişinin bunları anlatmasına engel olabilir. Bu durumda kişi ya da bu tür etkenlere hiç dikkat etmeyecek ya da bunların anlamını veya önemini kavramayı, bunu yapacak kusursuz bir yetiye sahip olsa bile başaramayacaktır. Clear'in analizinde buna ilişkin birkaç örnek vardı. Clear'in başlangıçta Peter'la olan ilişkisi bağlamındaki içerlemesini ve mutsuzluğunu önemsememesi gibi beliren duygular ya da düşünceler önemsenmeyebilir. Ayrıca bir direnme yanlış doğrultuda bir araştırmaya da yol açabilir. Burada yorumlama sürecinde hepten fantastik olmanın, yani çağrışımlarda olmayan bir şey okumanın içerdiği tehlike, var olan bir etkeni beliriş bağlamında ele almaksızın konudan koparmanın ve böylece bunu yanlış bir biçimde bütünleştirmenin içerdiği tehlike kadar büyük değildir. Claire'in oyuncak bebeği Emily'ye ilişkin anısını yorumlayışı buna bir örnektir. Son olarak, kişi gerçek bir bulguya ulaştığı zaman ketlemeler ya da kaçamaklar yoluyla etkinlik gösteren bir direnme söz konusu. Bulgunun yapıcı değerini birçok yoldan zedeleyebilir. Belki de birey bulgusunun önemini geçersiz kılacaktır. Ya da bu bulgu üzerinde sabırla çalışmak yerine gerekli olan tek şeyin bilinçli çabalarla söz konusu güçlüğünün üstesinden gelmek olduğu yolundaki acemice bir karar verebilir. Ya da bu bulgunun peşine düşmekten kaçınabilir. Çünkü unutur. Bunu yapmayı istemez ya da şu veya bu nedenle kısaca bunu yapmayı beceremez ve açık bir tavır alması gerektiği zaman bilinç düzeyinde iyi niyetle şu ya da bu uzlaşmalı çözüme sığınabilir ve böylece ulaştığı sonuç konusunda kendini aldatabilir. O zaman Claire'in birkaç kez yaptığı gibi gerçekte bir çözümden çok uzaklarda olmasına karşın sorunu çözdüğüne inanabilir. Peki direnmeler nasıl alt edilir? Her şeyden önce fark edilmeyen direnmeler konusunda hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Çünkü ilk ve en önemli koşul bir direnmenin iş başında olduğunu algılamaktır. Birçok direnme gözden kaçabilir. Çünkü özellikle kural olarak hiç kimse bunları görmeye pek fazla hevesli değildir. Ama kişi ne kadar uyanık ya da üstüne gitmeye ne kadar kararlı olursa olsun mutlaka gözden kaçacak olan belli direnme türleri de vardır. Bunlar arasında en önemlileri kör noktalar ve duyguların önemsenmesidir. Bunların sunduğu engellerin ağırlığı ne kadar yaygın ve inatçı olduklarına ve arkalarında yatan güçlere bağlıdır. Kural olarak bunlar kişinin henüz belli etkenlerle yüz yüze gelebilecek bir durumda olmadığı gerçeğinin bir ifadesi olmaktan öte bir şey değildir. Örneğin Claire, Peter'a karşı duyduğu içerlemenin derinliğini ya da ilişki içinde ne kadar acı çektiğini başlangıçta belki de göremezdi. Bir analist bile onun bunu görmesi ya da kavraması için kolay kolay ona yardım edemezdi. Bu etkenleri ele alabilmesinden önce bir yığın çalışma yapmak zorunda kalmıştı. Bu varsayım, çalışma yürütüldüğü takdirde kör noktaların zamanla açığa çıkacağı yolundaki yüreklendirici bir anlam taşır. Aynı şey, yanlış doğrultudaki bir arayış için de büyük ölçüde geçerlidir. Bu kılıkta, dile gelen bir direnmeyi ayırt etmek de zordur ve zaman kaybına yol açacaktır. Ama eğer kişi bir süre geçtikten sonra hiçbir ilerleme kaydedilmediğini ya da konunun içerdiği bütün sorunların ele alınmasına karşı kısır döngüler içinde dönüp durmaktan öte gidilmediğini anlarsa bir direnmenin varlığından kuşkulanabilir. Kendi kendine analizde, her analizde olduğu gibi kaydedilen ilerleme konusunda aldanmamak önemlidir. Böyle bir aldanış kişinin moralini bir süre içinde yükseltebilir. Ama derinlere gömülü bir direnmenin su yüzüne çıkarılmasına da kolayca engel olur. Bulguların yanlış bütünleştirilmesine ilişkin bu ihtimal, bunların ara sıra bir analistle birlikte ele alınmasını arzu edilir kılan nedenlerden birisidir. Diğer direnme türleri daha kolay fark edilebilir. Ancak bunların yasaklayıcı bir şiddette olabileceği gerçeğinin dikkate alınması koşuluyla. Bir insan, eğer ortam yukarıda tanımlanan türdense çalışmaya yönelik direnmesini elbette fark edebilir. Çağrışım süreci içinde kendiliğinden düşünmek yerine açıklamalar bulmaya çalıştığını, düşüncelerinin dağıldığını fark edebilir. O zaman ya dönüp geri bakarak bunların beliriş sırasını hatırlayabilir ya da en azından düşüncelerinin dağıldığı noktaya geri dönebilir. Claire'in büyülü yardım beklentileriyle ilinti içinde yaptığı gibi başka bir gün notlarına göz atarken yanılsamalı bir mantık yürütme içinde olduğunu görebilir. belirgin düzenliliğine karşı bulgularının çok fazla gönül okşayıcı ya da çok fazla can sıkıcı olduğunu görürse bir şeylerin ilerlemeyi engellediğinden kuşkulanabilir. Kaldı ki bir yılgınlık tepkisinin de bir tür direnme olduğundan da kuşkulanabilir. Ancak böyle bir duygunun pençesinde olduğu sürece bunu yapması zordur. Burada yapılması gereken şey, yılgınlığı görünen değeriyle ele almak yerine bunu kendi içinde analize yönelik bir tepki olarak değerlendirmektir. Mevcut bir tıkanıklığın farkına varır varmaz, elindeki analitik uğraş ne olursa olsun, bırakmalı ve direnmeyi üzerinde durulması gereken en acil sorun olarak ele almalıdır. Kişinin kendini direnmeye karşı ilerlemeye zorlaması, Freud'un dediği gibi, yanmayan bir elektrik lambasını tekrar tekrar yakmaya çalışmak kadar boşunadır. Kişi elektrik akımının lambada mı, duyda mı, kabloda mı, yoksa anahtarda mı kesildiğini bulmak zorundadır. Bir direnmeyi ele alma yöntemi buna ilişkin çağrışım yapmaktadır. Ama analitik çalışma süresince baş gösteren bütün direnmelerde çağrışım yapmadan önce tıkanıklık öncesindeki notları gözden geçirmek yararlıdır. Çünkü direnmeye ilişkin bir ipucunun en azından o sırada öylesine değinilen bir konuda yatıyor olması ve notlara göz atılırken çıkış noktasının açıklık kazanması ihtimali oldukça yüksektir. Ve bazen kişi bir direnmenin peşine zaman yitirmeksizin düşebilecek bir durumda olmayacaktır. Bunu yapmaya fazla gönülsüz ya da bu konuda fazla rahatsızlık duyuyor olabilir. Bu durumda kendini zorlamak yerine şu ya da bu noktada kendini ansızın rahatsız ya da yorgun hissettiğini bir yere not etmesi ve konular üzerinde taze bir görüş açısı kazanabileceği ertesi gün çalışmaya dönmesi salık verilebilir. Bir direnmeye çağrışım yapmasını öğütlerken tıkanıklığın özgün dışa vurumunu ele alması ve düşüncelerinin bu çizgide özgürce akmasına izin vermesi gerektiğini anlatmak istiyorum. Dolayısıyla hangi sorunlar söz konusu olursa olsun, yorumlamanın her zaman üste çıkmasına yol açtığını fark ederse, bu bulguyu daha ileri çağrışımlar için bir çıkış noktası olarak almaya çalışmalıdır. Bir bulgu karşısında yılgınlığa kapılırsa, bunun henüz değiştiremeyeceği ya da değiştirmek istemediği etkenlere dokunmuş olabileceğini unutmamalı ve bu ihtimali göz önünde bulundurarak çağrışım yapmaya çalışmalıdır. Eğer öz inceleme ihtiyacı duymasına karşın analize başlama konusunda zorluk çekiyorsa, önceki bir analiz parçasının ya da dışsal bir olayın engel yaratmış olabileceğini kendine hatırlatması gerekir. Dış etkenler tarafından kamçılanan bu direnmeler, yukarıda değinilen nedenlerden ötürü kendi kendine analizde özellikle yaygındır. Nevrotik eğilimlerin pençesinde olan bir insan ya da bir anlamda her insan, belli bir bireyin veya genelde yaşamın kendisini kırdığına, haksızlık ettiğine inanmaya ve yaralanmaya ya da içerlemeye yönelik tepkisini görünen değerleriyle ele almaya oldukça yatkındır. Bu tür durumlarda kırgınlık nedeni olan gerçek bir kötü davranışla fantastik bir kötü davranış arasında ayrım yapmak önemli bir netlik derecesi gerektirir. Ve saldırı, kötü davranış, gerçek bile olsa bu tür tepkileri mutlaka yaratması gerekmez. Eğer başkalarının ona yapabilecekleri şeyler konusunda olumsuz bir duyarlılığa sahip değilse, kırıcı bir davranış karşısında kırılmak ya da içerlemek yerine bu davranışta bulunan kişiye acıma ya da ayıplamayla, belki de açık bir kavgayla tepki gösterebileceği birçok kırıcı davranış vardır. Sadece kızmakta haklı olduğuna inanmak, kendi içinde kesin olarak hangi sancılı noktaların isabet aldığını irdelemekten çok daha kolaydır. Ama karşıdaki insanın kaba, haksız ya da düşüncesiz olduğundan emin bile olsa, kişinin kendi yararı için zor olan yolu seçmesi gerekir. Bir kadının kocasının bir başka kadınla geçici bir ilişki kurduğunu öğrenmesiyle derinlemesine rahatsız olduğunu varsayalım. Aylarca sonra bile bunun artık geçmiş sorunu olduğunu bilmesine ve kocasının da yeniden iyi bir ilişki kurmak için her şey yapmasına karşın kendini toparlayamaz. Hem kendini hem kocasını perişan eder ve ara sıra ona yönelik acı suçlamalar nöbetine girer. Güvenin sarsılması karşısında duyduğu içten kırgınlığın ötesinde bu şekilde davranmasını açıklayabilecek bir dizi neden vardır. Kocasının kendinden başka birine bağlanabilmesi gururunu yaralamış olabilir. Kocasının onu denetiminden ve egemenliğinden çıkabilmesi onun için dayanılmaz olabilir. Olay, Claire gibi bir insanda olacağı gibi terk edilme korkusunu alevlendirmiş olabilir. Farkında olmadığı nedenlerden ötürü evliliğinden hoşnut olmayabilir ve bu çirkin olayı bastırdığı onca kızgınlığı dile getirmek için bir bahane olarak kullanabilir. Böylece sadece bilinçsiz bir öç alma kampanyasına kendini kaptırabilir. Bir başka erkeğin çekimine kapıldığını hissediyor olabilir. Ve kendisinin kullanmadığı bir özgürlüğü kocasının bol bol kullanıyor olması gerçeğine içerleyebilir. Eğer bu tür ihtimalleri irdelemiş olsaydı, hem durumu düzelebilir, hem de kendine ilişkin çok daha net bir bilgi kazanabilirdi. Ne var ki kızgın olmakta haklı oluşu, üzerinde ısrar etmekten öte geçmediği sürece bu sonuçlardan hiçbirisi mümkün değildir. Kızgınlığını bastırmış olsaydı, durumu özünde yine aynı kalacaktı. Ama bu durumda öz incelemeye yönelik direnmesini ortaya çıkarması çok daha zor olacaktı. Direnmeleri ele alma ruhuna ilişkin birkaç şeyi söylemek yerinde olabilir. Sanki sinir bozucu bir aptallığa ya da inatçılığa işaretmiş gibi. Bir direnme besliyor oluşumuz karşısında canımızı sıkmaya kolayca eğilim gösteririz. Böyle bir tutum anlaşılır bir yapıdadır. Çünkü kendi yararımıza arzuladığımız bir amaca giden yolda karşımıza kendi oluşturduğumuz engellerin çıkması can sıkıcı, kaldı ki sinir bozucu bir şeydir. Yine de insanın sahip olduğu direnmelerden ötürü kendini ayıplaması için haklı bir nedeni, kaldı ki bir anlamı yoktur. Bu direnmelerin arkasında yatan güçlerin gelişiminden sorumlu tutulacak kişi o değildir. Bunun yanı sıra bunların korunmaya çalıştıkları nevrotik eğilimler, diğer bütün araçların işe yaramadığı bir zamanda ona yaşamla başa çıkabilmesine yarayan bir araç vermişlerdir. Karşı etkinlik gösteren güçleri kaçınılmaz etkenler olarak değerlendirmek birey için daha anlamlı olur. Bu güçlere kendini bir parçası olarak bunları benimsemesi ve kendini bunlara kaptırması anlamında değil, organik gelişmeler olarak tanıması anlamına saygı duyması gerektiğini söylemekten yanayım. Böyle bir tutum kendisi için daha hakça olmakla kalmayacak, ayrıca ona direnmelerle baş edilmesi için çok daha iyi bir temel de sağlayacaktır. Eğer direnmelerini bunları ezip geçme amacını güden düşmanca bir kararlılıkla yaklaşırsa, bunların anlaşılması için gerekli olan sabıra ve istekliliğe kolay kolay sahip olamaz. Direnmeler, belirtilen yoldan ve belirtilen bir ruhla ele alınırsa, kişinin bunları anlayıp üstesinden gelme şansı, onun yapıcı iradesinden daha güçlü olmamaları koşuluyla oldukça yüksektir. Daha güçlü olan direnmeler ancak uzman yardımıyla aşılabilecek güçlükler yaratacaktır. Ayrım 10 sonu sayfa 240.